Benjamin Netanyahu, 21. yüzyılın süper kötüsü. Benjamin Netanyahu'nun 2025'teki liderliği, şiddet tarihsel bağımlılığı, stratejik hatalar ve gücü koruma için çaresiz bir çabayla küresel bir krize dönüşmüştür. Bu deneme, onun eylemlerinin yörüngesini inceliyor. İsrail'in şiddet dolu kökenlerinden 7 Ekim 2023 saldırısının anomalilerine, Eriyem desteğinden Gazze'deki pervasız tırmanışına ve gizli nükleer tehditlere kadar. Netanyahu'nun hamleleri, onun ve Donald Trump'ın kişilikleri tarafından şekillendirilmiş olup, felaket bir çatışmayı riske atıyor ve acil uluslararası dikkat gerektiriyor. Tarihsel temeller, Nakba ve Siyonist şiddet. 1948'de İsrail'in kurulması, Nakba ile işaretlenmiş, 750 bin Filistinli'nin zorla yerinden edilmesi, Siyonist paramiliter gruplar Irgun ve Lehi'nin hesaplanmış şiddeti ürünüydü. Bu örgütler, 1922'den beri Filistin'i yöneten Britanya mandatına karşı hedef aldılar. Milletler Cemiyeti çerçevesinde Yahudi göçünü Filistinli haklarıyla dengelemeyi amaçlıyordu. 1920'lerin başında Filistin nüfusu yaklaşık %90 Arap, Müslüman ve Hristiyan ve %10 Yahudiydi. Ancak Yahudi göçü 1917'deki 60 binden 1947'de 600 bine sıçradı. 1917 Balfour Deklarasyonu'nun Yahudi ulusal yurdu vaadiyle yönlendirildi. Bu akın, toprak alımlarıyla birleşince Arapların yerinden edilme korkusunu artırdı ve uzlaşmaz gerilimler yarattı. Irgun ve Lehi, Menachem Begin gibi figürler tarafından yönetilerek Britanya yönetimine son vermek için terörizme başvurdu. 1946'da Irgun, Kudüs'teki Britanya İdari Merkezi King David Oteli'ni bombaladı ve 91 kişiyi öldürdü, 41 Arap, 28 Britanyalı ve 17 Yahudi dahil. 1948'e gruplar, Deir Yassin'de 100'den fazla Filistinli köylüyü, kadınlar ve çocuklar dahil, katletti. Bu kitlesel kaçışa yol açtı ve mülteci krizini derinleştirdi. Ayrıca 1948'de BM Arabulucusu Volker Bernadotte'yi, Yahudi topraklarını azaltan bir bölünme planı önerdiği için suikastle öldürdüler. Bu eylemler, Britanya'yı 1947'de mandatı terk etmeye zorladı ve BM'yi 1949'da İsrail'i tanımaya itti. İsrail'in bölünme planlarını, mültecilerin dönüş haklarını ve diğer BM koşullarını ihlal etmesine rağmen, şiddeti siyasi hedefler için kullanma bu emsali, Netanyahu altındaki İsrail'in mevcut politikalarında yankılanıyor. Devlet egemenliğini uluslararası normlar ve insani yükümlülüklerin önüne koyuyor. 7 Ekim saldırısı, anomaliler ve stratejik başarısızlıklar. 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı, 1200 İsrailli'yi öldürdü ve 251 rehine aldı. Önemli zafiyetleri ortaya çıkardı ve İsrail'in hazırlığı hakkında soruları uyandırdı. Nova Müzik Festivali, başlangıçta Ashkelon yakınında planlanmışken, saldırıdan günler önce Gazze sınırından yalnızca kilometrelerce uzakta bir yere taşındı, devam eden gerilimler göz önüne alındığında yüksek riskli bir alan. Saldırı günü askeri koruma alışılmadık derecede seyrekti, volatil bir sınıra yakınlığa rağmen sadece küçük bir polis varlığı vardı. Hamas bariyeri aştığında, İsrail ordusunun yanıtı gecikti ve yakındaki üslerden kuvvetlere seferber etmek saatler aldı. Saldırganların topluluklar ve festivalde yüzlerce kişiyi öldürmesine izin verdi. Trajediyi ağırlaştıran, İsrail'in Hannibal direktifini, tartışmalı bir protokol, sivillerin hayatını riske atarak yakalanmayı önlemeyi amaçlayan, uyguladığına dair kanıtlar. Hayatta kalanların hesapları ve 2024 BM soruşturması, İsrail güçlerinin, tank ve helikopter birlikleri dahil, Hamas kaçırılmalarını engellemek için kendi vatandaşlarına ateş açtığını ortaya koydu, festival katılımcılarından bilinmeyen sayıda öldürüldü. Bu anomaliler, festivalin taşınması, güvenlik eksikliği, gecikmiş yanıt ve Hannibal direktifinin kullanımı, ya ağır ihmal ya da sert bir misillemeyi haklı çıkarmak için kasıtlı bir kurulum öneriyor. O sırada Netanyahu, yargı reformları nedeniyle yoğun iç huzursuzlukla karşı karşıyaydı. Eleştirmenler, demokrasiyi baltalayarak yolsuzluk suçlamalarından koruduğunu söylüyordu. Saldırı, ulusal güvenliğe odaklanarak bir miting noktası sağladı ve siyasi konumunu güçlendirdi, ancak yıkıcı bir insani bedelle. Netanyahu'nun çöken desteği ve Trump'ın utandırması. Mayıs 2025'e gelindiğinde Netanyahu'nun iktidar tutuşu sarsılıyor. İçeride, Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi aşırı sağ figürlerle koalisyonu ılımlıları uzaklaştırdı ve yargı reformları ile yolsuzluk davalarına karşı protestoları alevlendirdi. 2019'dan beri devam eden bu davalar, rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali ile suçluyor, 7 yıla kadar hapis potansiyeli taşıyor. Suçlu bulunması, 1950 soykırım yasası altında yargılanmasına yol açabilir. Soykırım için idam öngörüyor. Ancak modern İsrail mahkemeleri ömür boyu hapsi tercih ediyor. Uluslararası alanda, UCM 2024'te Gazze'deki savaş suçları için tutuklama emri çıkardı ve Güney Afrika'nın Ürdün'deki soykırım davası İsrail'i daha da izole etti. ABD'de, İsrail'in ana müttefiki, kamuoyu kaydı. Anketler, 2023'ten beri on binlerce kişiyi öldüren abluka ve bombardıman kampanyalarına yönelik artan hoşnutsuzluğu gösteriyor. Netanyahu'nun sağlığı, 75 yaşındaki yaşı ve liderlik stresiyle zayıflamış, kırılganlığını artırıyor. 12 Mayıs 2025'te Donald Trump, Gazze'deki son bilinen hayatta Amerikan rehinesi Edan Alexander'ın serbest bırakılması için Hamas'la doğrudan müzakere ederek Netanyahu'yu tamamen atladı ve ağır bir darbe vurdu. ABD elçisi Steve Witkoff tarafından kolaylaştırılan ve Katar ile Mısır tarafından arabuluculuk edilen anlaşma, Netanyahu'yu utandırdı, ofisi kredi iddia etti ancak açıkça kenara itildi. Bu hamle, Netanyahu'nun ateşkes reddine yönelik ABD frustrasyonunu sinyalledi. Raporlar Trump'ın askeri yardımı kesme tehdidini belirtiyor. İsrail için kritik bir can damarı. Yanıt olarak Netanyahu, Gazze saldırısını tırmandırdı, gücü yeniden ele geçirme ve iktidar kaybının yasal ve siyasi sonuçlarından kaçınma umutsuzluğunu yansıtan bir öfke nöbeti. Gazze tırmanışı ve Samson seçeneği, tehlikeli bir kumar. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik yoğunlaştırılmış saldırısı, yerel halk tarafından bombardıman yoğunluğunun 20 kat artışı olarak tanımlanıyor, yerinden edilmişlerin çadır kamplarını, hastaneleri ve okulları hedefliyor ve insani krizi derinleştiriyor. 16 Mayıs 2025 itibarıyla 71 günlük abluka tüm yardımı kesti, Gazze'nin 2 milyon sakininde kıtlığa yol açtı ve Mart'ta saldırının yeniden başlamasından beri binlerce kişiyi öldürdü. Bu tırmanış, İsrail'in ABD kaynaklı stoklarını tüketmek için tasarlanmış görünüyor, Trump'ın yardım çekme tehditlerine rağmen ABD'yi desteğe zorlamak için stratejik bir hamle. Mühimmatın hızlı tükenmesi, hassas güdümlü füzeler, top mermileri ve diğer cephane, İsrail'i savunmasız bırakıyor, özellikle eylemleri bölgesel rakipleri kışkırttı. İran, Hizbullah ve Husiler müsilleme yaptı. Husiler İsrail'in ana havalimanına yakın füze saldırıları düzenledi ve İran, 2024'te devrim muhafızları komutanının suikastı için intikam arıyor. Netanyahu, Samson seçeneğini, İsrail'in nükleer son çaresi, tahmini 8400 savaş başlığı içeren, doğrudan tehdit etmiyor. Ancak diplomatlarla kapalı kapılar ardında ima ediyor. Bu, stratejik belirsizlik tarihine uyuyor. Örneğin 2012 BM konuşmasında İran nükleer programına kırmızı çizgi çekmesi. ABD yetkililerine, Marco Rubio gibi, savunmasız bir İsrail'in düşünülemez önlemlere başvurabileceğini ima ederek, Netanyahu sürekli desteği güvence altına almayı ve ABD yardımının kesilmesinin nükleer tırmanmaya yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu ikili strateji, stokları boşaltırken Samson seçeneğini ima etmek, ya ABD'yi değişen kamuoyuna rağmen desteği sürdürmeye zorluyor ya da bölgesel tehditler tırmanırsa felaket bir yanıt için zemin hazırlıyor, küresel etkileri olan çok cepheli bir savaşı riske atıyor. Krizi sürükleyen kişilikler, Netanyahu ve Trump. Netanyahu'nun eylemleri, uçurumda oynamak ve hayatta kalmakla tanımlanan bir lideri yansıtıyor. Tarihi, müttefikleri meydan okumak, 2024 İran saldırılarını tırmandırmak ve küresel kınamalara rağmen ateşkes tekliflerini reddetmek, kişisel ve siyasi hayatta kalmayı etik üzerinde öncellemeye istekliliğini gösteriyor. Yasal sorunları, sağlık kaygıları ve eriyen desteği bu mutsuzluğu artırıyor. Onu küresel istikrarı riske atarak hapisten kaçınmaya hazır tehlikeli bir aktör yapıyor. Trump'ın kişiliği, impulsif ve işlemsel, değişkenliği körüklüyor. Başlangıçta destekleyici alarak Ocak 2025'te silah kısıtlamalarını kaldırdı. Mayıs'a kadar frustrasyona geçti. Alexander Anlaşması'nda ve Suudi normalizasyonuna odaklanmasında belirgin. ABD kamuoyuna duyarlı, giderek İsrail eylemlerine karşı çıkan Trump, yardımı kesebilir. Özellikle Netanyahu'nun direnişini kişisel bir hakaret olarak görürse. Bu etkileşim, Netanyahu'nun hesaplı tırmanışı ve Trump'ın öngörülemez tepkileri, bir barut fıçısı yaratıyor, hatalar daha geniş bir çatışmayı ateşleyebilir. İsrail varoluşsal bir tehdit karşısında nükleer tırmanmayı içerebilir. Acil eylem gerektiren küresel tehdit. Netanyahu'nun yörüngesi, İsrail'in şiddet dolu kökenlerinden 7 Ekim anomalilerine, Eriyem desteğinden Gazze'deki pervasız tırmanışına, onu dünyanın karşılaştığı en tehlikeli süper kötüsü yapıyor. Samson seçeneği ima ve İsrail stoklarının tükenmesi, hesaplılıktan kaçınma çaresizliğiyle felaket bir çatışmayı riske atıyor. Uluslararası liderler, istihbarat ofislerini acilen danışmalı ve bu tırmanan tehdide karşı önlem planları hazırlamalı, dünyayı kaosa sürüklemeden önce.